Wikipedia şeylerden herkese merhaba. Uzun zaman sonra bir bölüm kaydediyorum ve çok heyecanlıyım. Çünkü yanımda Emre Şimdi var, yazar ve girişimci. Cambly markasını Türkiye'de kuran ve şu an tüm Avrupa pazarından sorumlu olan ve son zamanlarda yazdığı 5 Parasız Silikon Vadisi kitabıyla da Platin Dergisi'nin yılın en iyi girişimcilik kitabı ödülünü alan Emre. Hoş geldin.
Hoş bulduk Çiğdem. Çok teşekkürler beni davet ettiğin için.
Ben teşekkür ederim. Wikipedia şeylerin sadık dinleyicileri gerçekten bu bölümü bekliyor ve ilk böyle hani uzun aradan sonra seninle bölüm kaydetmek gerçekten bir şans benim için. Öncelikle ben de davetimi kabul ettiğiniz çok teşekkür ederim.
Benim için de bir şans.
Şu an ben Porto Rico'dayım, sen Colorado'dasın. Aramızda kilometreler var. Biz seninle Hawaii'de tanıştık. İkimizin de macera dolu bir Amerika yolculuğu var ve sen aslında hem Amerika öncesine hem de Silikon Vadisi'ndeki yolculuğunu zaten kitaba aktardın. Neler yaptın, hikayen nasıl başladı?
Süper, hemen anlatıyorum. Şimdi benim aslında hikayem özellikle üniversite mezun olduktan sonra ben etrafımdan da duyduğum kadarıyla bir danışmanlık şirketine girdim. Etrafımdan ne duymuştum? Danışmanlar işte ileride CEO oluyorlar, işte çok para kazanıyorlar, kariyerleri çok güzel oluyor. Sadece çok fazla çalışmaya gerekiyor ilk başta gibi şeyler duymuştum. Ben de tamam, ben de ileride CEO olmak istiyorum. Ne güzel diye bu kariyere bir adım attım. Sonra işte buradaki inanılmaz çalıştığım bir iki yıllık bir dönem oldu. İşte hafta içi, hafta sonu, sabah akşam. Derken fark ettim ki bir yerden sonra ilk başta aslında çok motiveydim. İlk bir iki sene çok çalışıyordum ama güzel de geri dönüşler alıyordum. Ama bir yerden sonra bir kırılma noktasına geldim. Bu kırılma noktası da şirket beni Amerika'ya yollamıştı eğitime. O eğitim sırasında barda birkaç kişiyle tanıştım, hatırlıyorum, New York'ta. Ne yapıyorsunuz diye sordum, ne iş yapıyorsunuz diye. Bir tanesi United Nations'ta çalışıyorum. Göçmen Japonların Amerika'ya entegre olmaları için çalışmalar yapıyoruz dedi. Bir tanesi de yine benzer bir şekilde ya United Nations ya da başka bir kurumda çok güzel bir iş yapıyordu, onu söyledi. Sonra bana sordular sen ne yapıyorsun diye. Ben de danışmanım dedim. Sonra peki hangi konuda danışmanlık yapıyorsun dediler. Ben de cevabın doğrusu şuydu. Büyük bir bankanın kredi tahsis sistemini yeniliyorum. Yani yaptığım iş bu. Ama bunu söylemek istemedim o an. Utandım yani. Hani şimdi bu insanlar çok gerçek işler yapıyor. Benimki çok böyle hani kredi tahsisin bir şeyini tasarlıyorum. Söylemek istemedim. Bir utandım, çekindim. Bir o benim için bir sonun başlangıcı oldu.
Orada bir farkındalık yaşadığım bir an yani. Değil mi?
Aynen öyle. Yani orada bir farkındalık yaşadım. Yani ben bunun için uğraştım. Çok istedim bunu ve çok çalışıyorum iki senedir. Hiçbir şey yapmıyorum başka. Sadece çalışıyorum. Ama düşünsene şey değilim. Yani söyleyemiyorum işimi. Yani utanıyorum aslında işimi söylerken. Yani çok çok şey geliyor. Hani çok yapay geldi o an bana bu iş. Bir o an bir düşünmelere kapıldım. Yani ben neden ben bunu seçtim? Yani neden ben haftamı, hafta içimi, hafta sonumu feda ediyorum bunun için? Bunları düşünmeye başladım ama işte bu benim için sonun başlangıcı oldu. Gittikçe bir depresif bir döneme girdim. Sonra fark ettim ki hayatımda attığım her adımı onaylanmak için atmışım. Toplumun istediği, direttiği şeyleri yapmak için atmışım. Yani mesela örnek vermek için Çiğdem. Mesela düşündüm hani lisemi tamamen, lise tercihim tamamen puan, her tüm öğrencisinin gibi benim de puanlara göre girdiğim bir lise, değil mi? Benim isteğim değil, puanıma göre. Üniversitemde mesela ben her zaman bilgisayar mühendisliği okumak istedim diye düşünüyordum. Hani bu benim kararım. Ama sonra düşündüm. Ben 7 yaşından beri bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. 7 yaşından beri. Ve ben 20 yaşında da cidden bilgisayar mühendisi oldum. Nasıl olur da 7 yaşındaki bir çocuk 20 yaşında ne olacağına karar verebilir ve o karar değişmez? Yani nasıl olur da sen ne kadar bilinçli bir çocuksun 7 yaşında 20 yaşında yapacağın mesleği seçebiliyorsun? Hani bu da benim için bir gösterge. Ben 7 yaşından beri bilgisayar mühendisi olmak neden istiyorum? Yani orada bir diretme var. Orada ailenin konuşmaları yönlendirmesi var çok büyük ihtimalle. Derken bir depresyona girdim. Yani yaptığım, verdiğim kararların hepsi, hiçbirini kendi isteğimle, kendimi mutlu edecek kararların olmadığını düşünmeye başladım. Her şeyi sorguladım. Arkadaşlarımı, mesleğimi, okuduğum bölümleri. Ve derken bir gün şeyi hatırlıyorum. Yine işe gidiyorum. Karlı bir gün. Servisteyim.
İstanbul.
Evet, İstanbul'da Gebze'ye gidiyorum işte serviste. Günde 1,5 saat karlı, böyle işte yolda tüm şeyler, arabalar durmuş. Etrafa bakıyorum. Böyle şey dediğimi hatırlıyorum. Ya şöyle bir kaza olsa da bir iki ay işte Acıbadem'de falan yatsam ne güzel olur. Hani bunu dediğimi hatırlıyorum. Sonra o gün artık şey oldum. Ya hani ben ne yapıyorum ya? Hani neden? Neden bunu yapıyorum? Ya yani bu kadar anlamsız geliyor bana. Bu kadar mutsuzum. Neden bunu yapıyorum? Para kazanmak için bunu yapıyorum. Farkındayım. Ama neden para kazanıyorum? Hani hiç para kazanmayıp para harcamasam olmaz mı? Annemin babamın evine mi geri dönsem? Hani bu kadar benim için anlamsız geliyorsa her şey. Yani bunları sorgulamaya başladım. Derken cidden bundan sonra da geri dönülmez bir yola girdim. Hani iş yerinde yaptığım her şey yansımaya başladı bu. Bir mutsuzluk geldi üzerime.
Burada böyle bir araya gireyim. Yani yaşadığın şeyler kitabının bence bu kadar başarılı olması ve ilham vermesi de bu yüzden. Yaşadığın şeylerin hani gerçekten çoğunu bence yaşamış ve aynı şeyleri düşünmüş bence çok insan var. Çok samimi söyleyebilirim ki bunlardan biri de benim de yani. Hani o serviste yaşadığım o duyguyu gerçekten aynısını ben de yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü o yaşam döngüsü de çok yorucu bir döngü ve gerçekten de hani o verdiğin emek, zaman ve o sıkıntının karşılığını düşündüğünde ve hani bunu böyle anlatamıyor oldun. Hani senin de o böyle söylemek istemedim insanlara ne iş yaptığımı diyorsun ya.
Evet.
Ya o yüzden söylediklerin çok anlamlı geliyor bana da. Çünkü ben de böyle kurumsal hayatta çok yıllarını vermiş bir insanım. Onun acısını biliyorum gerçekten. Tabii Türkiye şartları da var bunda. Ve oradaki yaşadığın farkındalıkla sen sonra bunları aslında biraz daha irdelemeye ve sorgulamaya başlamışsın. Bu ne kadar sene önceydi peki?
Ne kadar sene önceydi? Sanırsam bir 7 sene önceydi. 2015 yılındaydı diye hatırlıyorum.
Buradan nasıl devam etti? Ne kadar sürdü bu böyle bir? Çünkü sanırım bir sorgulama, farkına varma, bir şeyleri tanımlama, problemi aslında tespit etme, sonra da çözümler.
Aynen öyle. Yani ben o an fark ettim ki mutsuz olan çok fazla insan var senin dediğin gibi. Ama nasıl mutlu olacağım sorusu çok zor bir soru. Hani kimse onun cevabını bilmiyor. Yani kime sorsan herkes şunu söylüyor. Ben bu işte mutlu değilim, şu işte mutlu değilim, ben şöyle mutlu değilim. Anladım ki evet pek çok insan mutlu değil. Peki nasıl mutlu olacağız arkadaşlar? Kimse bunu bilmiyor. Hani bir arayışa çıktım orada, tamam dedim. Yani ben bu moddan çıkmalıyım, mutlu olacağım, bir yola girmeliyim. Sonra nasıl başlayacağım da bilmiyorum. Çünkü etrafımda kimse de bunu bulamamış. Bir gün bir finans bankın bir etkinliği vardı. Orada işte bir genel müdür yardımcısı, insan kaynaklarından sonra genel müdür yardımcısıyla tanıyordum onu kendisine. Ve onunla bir konuşma şansı elde ettim. Böyle çok hızlıca sormak istedim işte. Dedim Hakan Bey nasıl mutlu olacağız? Hayattaki amacımız nedir? Ne yapmamız lazım kariyerimize gibi birkaç soru sordum böyle. O da duydu bunları zaten. Bana işte şey tavsiyesi verdi. Kitap oku. Dedim nasıl ya kitap oku mu? Hani bana söyler misin ne tavsiye? Yani kitabı okuyup o tavsiyeyi almak yerine bana direkt söylesen olmaz mı? Hani hiç bu olaya girmeyelim. Yok dedi kitap oku, tarih ve felsefe oku dedi ve gitti. Hani böyle orada şey diye düşündüm. Tamam şu an ben bir adım atmak istiyorum. İşin içinden çıkmak istiyorum. Yani kitap okumak, felsefe de o zaman kadar hep ben şey diye düşünüyordum. Çok düşünce az aksiyon hani gibi düşünüyordum. Yani hiç böyle hiçbir şekilde kitap okuyasım da gelmiyordu doğrusu bu konuyu çözmek adına. Ama başka hiçbir adımım yoktu değil mi ya? Başka hiçbir fikrim yok. İlk bir bana biri böyle yol göstermiş. Peki dedim kitap okuyacağım. Sonra dediği gibi felsefe kitaplarını okumaya başladım. Derken bayağı ilgimi çekti. Çünkü özellikle okuduğum felsefe kitaplarında yani direkt bu dünyaya giriş yaptım. Çok fazla aslında benzeri düşünceler vardı. Yani benzeri düşünceler derken mesela belli bir kitle, Nietzsche ve benzeri yazarlar, kendini keşfetmelisin, kim olduğunu anlamalısın, acı da olsa bu yoldan geçmelisin, başkanın kurallarına uymamalısın, kendi kurallarını bulmalısın gibi bir akım vardı o tarafta gördüğüm. Bir de Sartre gibi, işte Albert Camus gibi biraz daha böyle daha bir hayatın anlamı yok, her şey anlamsız bir akımı var gibi hissettim. Hani biraz daha hafif, daha biraz daha olumsuz. Hani bir şeyin anlamı yok zaten bir akımı hissettim. Bir de başka bir tür gördüm. O da şanslısın, yaşıyorsun, hayatın keyfini çıkarmalısın akımı var böyle biraz daha. Tamam hani nasıl daha fazla hayatın keyfini çıkartabiliriz? Önemli olan tek şey mutlu olmak akımı var.
Evet. Sen falan sanırım onlar da böyle daha yani biraz daha doğadan beslenen.
Aynen, aynen. Mesela hatırladığım kitap Zorba'yı okumuştum. Nikos Kazantzakis'in. Mesela orada Zorba'nın tüm olayı buydu. Yaşıyorum, özgürüm, hiçbir şey umurumda değil. Yemek yiyorum, içiyorum, çalışıyorum. hayat bu kafasındaydı. Sonra burada biraz sıkıştığımı hissettim Çiğdem. Yani okudum en son şuna geldim. Birileri diyor ki her şeyi bırak, hayatın keyfini çıkar. Birileri diyor ki acı çek ve kim olduğunu keşfet. Birileri de diyor ki keşfedilecek bir şey yok, her şey anlamsız. Ay gidiyor. Hani yine işin içinden çıkamadım. Böyle kafa yiyorum. Hani ne yapmam lazım? Kitaplardan nasıl yol gösterecek bana bu kitaplar? Neden Hakan Bey bana bir cümleyle açıklamadı ne yapmam gerektiğini de bana beni yolladı bu tüm kitapları okumaya? Böyle bir dönemden geçtim. Sonra yavaş yavaş şeye geldim. Pozitif psikoloji diye bir şey keşfettim. Bir arkadaşım önerdi o sıralarda. İşte Martin Seligman diye bir araştırmacı, bir eğitim görevlisi sanırsam. Onun biraz daha öncülük ettiği bir alan. Yani bu psikolojinin olumsuz tarafına değil de olumlu tarafına bakıyor. Yani nasıl sorunları çözersin değil de nasıl mutlu olursun tarafına bakıyor.
Onun... Peki, yine orayı böyle anlatmadan çok kısa araya gireyim. Kitabında aslında bu pozitif psikoloji kısmında neler öğrendiğini ve bunları hayatına nasıl uyguladığını anlatıyorsun. Ve bence yani kitabının çok sevilmesinin en böyle önemli kısmı bence bu. Ve bunu ben senden birebir duymayı çok arzu ediyordum zaten. Şu an anlatacağın için de çok heyecanlıyım.
Aynen.
Devam et lütfen.
Tamam, sen bana o zaman sorabilirsin özellikle merak ettiğin alanları. Çünkü ben çok genel anlatıyorum. Martin Seligman'ın düşüncesi şuydu, teorisi. O diyor ki işte, o der ki mutluluk 3 seviye. Bunun ilk seviyesi hoş yaşam. Ki Martin'in söylediği ilk seviye aslında benim o zamana kadar düşündüğüm mutluluğun kendisiyle. Martin diyor ki hoş yaşam nedir? Evin var, belki araban var, arkadaşların var, hobilerin var. Kendini güvende hissediyorsun. Bir böyle bir maddi sorun yaşamıyorsun. Keyifli aktiviteler yapabiliyorsun hafta sonu. Buna hoş yaşam diyor. Ve diyor ki bu mutluluğa en az etkisi olan bu seviye diyor. Yani aslında benim o zamana kadar mutluluğun tanımı olaraktan düşündüğüm bu seviye. Evin olsun, arkadaşların olsun, hobilerini yap. Mutluluğa en az etkisi olan seviye diyor Martin. Diyor ki ikinci seviye iyi yaşam seviyesi. Bu iyi yaşam seviyesine de yeteneklerini kullanabildiğini hissetmek. Bir şeyleri başardığını hissetmek, faydalı olduğunu hissetmek diyor. Bu iyi bir yaşam seviyesi diyor. Ve üçüncüsüne ise en büyük etkisi olanı ise anlamlı yaşam seviyesi diyor. Bu anlamlı yaşama da kendinden öte bir şeyin parçası olduğun, bir şeye ait hissettiğin kendini, kendinden öte bir şeye yardımcı olduğun bir his var diyor. Hani kendinden büyük bir şey için çabalıyorsun. Bu his işte diyor, bu sana anlamlı yaşam hissini veriyor diyor. Bu üç seviyeyi gerçekleştirmen lazım diyor. Burada biraz iyice bende oturmaya başladı tuğlalar. Neden? Hoş yaşamı zaten ben mutluluğun kendisi sanıyordum. İyi yaşamı ise zaten hayatta hep yapmaya çalıştığımız şeydi. Benim, büyükten senin de. ÖSS'den iyi puan almak, bir evet. İşe girmek, zam evet. Almak.
Yani başarı ve mutluluk getirmesi gereken şeyler gibi dikte edildiği ve böyle öğrendiğimiz için aslında.
Evet. Değil mi? Ben de yani hani ben hep hoş yaşamdayım, iyi yaşama gidip geliyorum gibi düşünüyordum. Anladım ki benim yaptığım şey anlamlı değil. Yani ben bir şey kendimi böyle önemli bir şeye ait hissetmiyorum. Sabah beni yataktan kaldıracak önemli bir sebep yok. Yani hani kredi tahsis sistemi değil o beni uyandıran evet. Şey. Yani evet. Ben kendimi bir şeye ait hissetmiyorum. Fark ettim ki sorun burada. Sonra derken Çiğdem tüm bu kitaplar, Martin hepsinin teorileri biraz oturmaya başladı. Kendimce bir çıkarım yaptım. Hani hayat çıkarımı. Şöyle diye düşündüm. Tamam. Biz çok şanslıyız. Doğduk, yaşıyoruz. Yani bizim yaşıyor olmamız çok büyük şans. Tamam, bu süper. Bu yaşam o kadar şanslıyız ki bunu kaybedemeyiz. Yani mutlu olmalıyız, bunun tadını çıkartmalıyız. Yani her doğan bir birey karşısında doğamayan milyarlarca birey var. Hani bizim yani bu bilincimiz çok büyük bir şans ve bunun tadını çıkartmalıyız, mutlu olmalıyız. Ama öyle bir şey ki mutlu olamıyoruz. Yani evren bize bir yaşam veriyor. Mutlu ol diyor, mutlu olamıyorsun. Yani mutlu olman için bir bazı ön şartlar lazım. Bu ön şartlar da nedir? Bir anlam bulman lazım. Kendine bir şeye ait hissediyor olman lazım. Kendinden öte bir şey veriyor olman lazım. Kendinden öte bir şey çabalıyor olman lazım. Biraz şöyle ilginç geldi. Sanki evren bize bir yaşam vermiş ve biz yaşıyoruz. Ama cidden mutlu olmak için bir şekilde evrene geri vermemiz gerekiyor gibi bir durum hissettim. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle sanki böyle bir evet. döngü var orada. Evet. Bana bir şey geldi, ben de bir şey vermem lazım geri ki mutlu olabileyim.
Evet, kesinlikle öyle.
Buradan çıktım biraz. Dedim ki tamam o zaman ben mutlu, yani benim için saklı bir anlam, saklı bir tutku yok. Mutlu olmak için geldim ama mutlu olamıyorum. Mutlu olmam için benim kendime bir anlam yaratmam lazım. Benim kendime bir tutku yaratmam lazım. Kendimden öte bir şey için çalışıyor olmam lazım. Bu şekilde ben cidden mutlu olabileyim'e geldim. Ve böylelikle bir mental arayış dönemini kapatmış oldum. Tamam. Birazcık kendime bir yön çizmiş oldum. Sonra da bunu gerçekleştirmeye çalıştım. Yani aslında hikayenin bir sonraki kısmı da bu. Kitabımın ilk yarısı bununla ilgili. Sonraki yarısı da bunu nasıl gerçekleştirmeye çalıştım? Nasıl anlamımı buldum? Neler yaptığımla ilgili?
Aslında sen kendinden şüphe duymaya başladığın bir dönem yaşadın. Ve o kendinden şüphe duyduğun dönemi de böyle ya olur böyle şeyler işte hayatta hepimizin morali bozulur işte biraz dinlenirim sonra yine aynı hayata devam ederim mi kabul etmemişsin. Ve o kabul etmemekten aslında yeni şeyler doğabiliyor. Onun da çok canlı bir örneği ise bunu anlatmaya da heveslisin. İnsanlarla paylaşmak ve insanlara ilham vermek için sendeki bu bilgileri ve yaşadıklarını kitaba dökmen çok değerli. O yüzden de hani o şüpheyle başlayan, sonra senin o keşiflerinle neyi kendine özel bir hayat tasarlamak ve kendi anlamını bulabilmen için hani psikoloji bilimine gidip oradaki kavramlarla böyle bir dans etmişsin ve
tamam, aslında
o yola girmişsin. Yani sonuç itibariyle problemi tespit etmek çok önemli bir değer aslında. O yüzden belki yani böyle bir sürü debelenen insan oluyor. Yani hepimiz debeleniyoruz. Hayatın her anında veya her döneminde de olabiliyor bunlar. O yüzden yani bu şüphenin yaşanması gerekiyor. Yani orada belki de Nietzsche'ye şu an o noktaya gelirsem, dönersem.
Doğru evet. Aslında. Acı çekmen ve kendini bulman lazım diyor Nietzsche zaten.
Kesinlikle. Ya o acı çekilecek arkadaşlar.
Hatta Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü var. Bu arada bilmiyorum okuduğum kitaplardan gördüm. Belki de Nietzsche'nin değildir ama tahmin ediyorum Nietzsche'nindir. Şey diyor. Başkalarının kurallarına göre yaşamak çok kolay diyor. Yani hani kendine kural bulmak ve kendine kurallarına göre yaşamak çok daha zor. Hani cidden de böyle yani. Başkalarının koyduğu şu toplumsal kuralları takip etmek inan daha kolay. Çünkü dışına çıkınca desteğin yok. Ne yapacağını bilmiyorsun. Bir sonraki adımını bilmiyorsun. Her şey sana karşı yani hani sen de biliyorsundur. Bir sene çalışmasan, maaş almasan dünya değişmeye başlıyor. Arkadaşların düğünlerine gidemiyorsun, altın alamıyorsun. Yani her şeye karşı bir savaş veriyorsun aslında. Çok zor bir olay cidden. Kendi kurallarını evet. bulmak, kendi yani, bulmak.
Kesinlikle ve bu hayatın tek yönlü döngüsünü hacklemenin, yani hack etmenin tek bir çözümü gerçekten kendi doğrunu, kendi yolunu, kendi anlamını bulmak. Yoksa o hayat tek böyle yönlü bir şeyde aynen öyle ilerliyor. Yani evin var, araban var. Belki işte aynen hani öyle. Arkadaşın düğününe gidebiliyorsun. O hack'i çıkmaya cesaret etmek tabii. Yani o yoldan çıkmaya cesaret etmek belki yine hani senin de kitabında böyle vurguladığın şeylerden bir tanesi. O yola çıkmaya niyetli olmak diyelim evet. belki buna.
Evet.
Bir de aslında o yola çıktıktan sonraki maceranı da böyle bir anlat. Çok istiyorum. Oralara da böyle o hikayelere de biraz değinirsen şu an.
Tabii.
Olur.
Tabii. Sonra bir kendime anlamlı bir yaşam yaratmalıyım. Kendime anlamlı bulacağım bir kariyer yaratmalıyım düşüncesine geldikten sonra tabii ben bunu aramaya başladım. Burada sadece bilgi olarak vermek istiyorum. Tüm bu arayış süreci, kitap okuma süreci, tüm bunların hepsi ya aylar sürdü. Hani böyle bir gün, iki gün değil böyle haftalarca kitap okudum, düşüncelere daldım. Gibi. Yani bayağı uzun bir süreç. Ama umarım insanlara, herkes için bu kadar uzun sürmez. Yani bu sebeple kitabı yazdım. Hani bundan sonra en azından uzun sürmesin diye. Sonra kendime anlamayışla şu soruları sormaya başladım Çiğdem. Hangi konulardan ben para kazanabilirim? Hangi konularda ben yetenekliyim? Ki bunlar biraz yakın birbirine. Hangi konularda yetenekliyim ve para kazanabilirim? Hangi konulardan çok keyif alıyorum? Yapmayı çok seviyorum. Ve hangi konuları çözmem önemli dünya için ki bu bahsettiğim aidiyet kendime öte bir şeyi gerçekleştirdiğimi hissedeyim. Yani ben bu dört sorunun bir ortak noktasını bulmaya çalıştım. Yani nedir benim için bu ortak nokta? önemli bir sorun olmalı. Ama benim de çözebileceğim bir şey olmalı ve çözerken keyif aldığım bir şey olmalı. Bir de özellikle pazar olmalı ki para kazanayım, arkadaşlarımın düğünlerine gidebileyim. Değil mi? Yani tüm bunların kesişimi nedir? Biraz bunları sormaya başladım.
Evet.
Tabii burada çok fazla deneme yanılma yaşadım. Bunları kitapta anlatıyorum. Yani çok kısa zamanda bunun eğitim alanı olduğunu düşündüm doğrusu. Çok kısa zamanda bunun eğitim alanında bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Önce matematik alanında bir proje denedim. Sonra ilerleyemedim orada. Biraz takıldım, tıkandım. Paralelde işte TÜBİTAK'a başvurular yaptım. Hibe alayım da işte işimden ayrılırım, belki buna çalışırım falan diye. Ama tıkandım bir yerden sonra. Ondan önce ve ondan sonra bir de görme engelliler için bir proje yaptım. Yani ben bayağı bir şeyler bulmaya çalıştım burada. Kendimce proje yapıyorum, birileriyle konuşuyorum vesaire. Birkaç denemenin sonunda yabancı dil alanına karar verdim. Yani hani birkaç deneme matematik alanında bir proje yapıyorum. Devam edemiyorum. İçimden gelmiyor. Sıkılıyorum. Bir noktada takılıyorum. Anlıyorum ki belki de bu değil benim tutkulu olduğum alan. Böyle denemenin sonucunda en son yabancı dile karar verdim. Yani bir gün fark ettim ki zaten yabancı dil öğrenmeye bayılıyorum. Yabancı arkadaşlarımın yanında olmak çok istiyorum. Ya çok ilgiliyim bu konuya. Yabancı dil pazarına inanılmaz bir bütçe ve pazar var. Bu konuda yetenekliyim. Dil öğreniyorum paralelde kendim de. Hani böyle kendimce çok güzel bir niş bulduğumu hissettim. Yabancı dil alanında ben bir şey yaparsam olur gibi hissettim. Sonra yabancı dil alanında şirketlere baktım Türkiye'de. Hiçbir şirket bulamadım o zamanında yabancı dil alanında. İşte ne yapsam ne etsem derken kendim bir şey yapayım dedim. Kendim bir app yazayım dedim. Kendim bir app yapmaya başladım. Tabii bunun daha da devamı var. Hani işimden istifa ettim. İşimden istifa etmek için birkaç freelance iş aldım. Hem freelance işlerden para kazanmaya çalışırken paralelde app'imi yapmaya çalıştım. Ama uzun bir süre tüm odağım bu app yapmaya çalışmaktı yabancı dil alanında. Derken biraz para kazandım. İşte bu app'ine biraz ilerledim derken San Francisco'ya gittim. Böyle aklımda bir şey hissi vardı. San Francisco'ya gidersem bu app ile büyük ihtimalle havalimanında beni işte yatırımcılar karşılarlar. Böyle işte çantalarında milyon dolarlarla işte yatırım alırım. Yeni bir hayata başlarım gibi düşüncem vardı. San Francisco'ya gittim. Sonra tabii hiçbir şey başaramadım San Francisco'da. Yatırımcılarla görüşmek için ben kendim para verdim. Yani hani yatırımcılarla para almaya geçtim. Ben yatırımcılara böyle sunum yapabilmek için, 3 dakika sunum yapabilmek için 20 dolar, 50 dolar para veriyordum. Hani böyle etkinliklere gidiyordum.
Başvurularda bulunuyordun.
Evet, yani hani böyle denemelerde bulundum, yanılmalarda bulundum. Tabii bir şey elde edemedim sonrasında. Sonra geri geldim İstanbul'a. Tekrar çabalamalar, eforlar sonucu bir şeyler çıkartır gibi oldum. Ama Çiğdem inanır mısın? O kadar çok red, o kadar çok yani yatırımcılardan red, kurumlardan red. Yani dokunduğum her şeyden red oluyordum. Yani böyle şey döngüsüne girdim. Bir başarısızlık döngüsüne girdim. Yani bir şey deniyorum. Param yok zaten. İstifa etmişim. Ona daha çok da odaklanmak için freelance işlerimi de bıraktım. Ama yaptığım her şeyden red almaya başladım. TÜBİTAK'tan red aldım. Başka yatırım kuruluşlarından red aldım. Amerika'daki girişimci yatırımcılardan red aldım. Hepsinden teker teker red aldım. Hatta en son bir tane Türk Telekom'un bir tane hibe programı vardı. Oraya gittim. Sunumumu yaptım ve İnanılmaz yani böyle 5 kişi vardı şeyde değerlendirmede. 5'i de ayrı ayrı yani yok etti beni orada yani. Herkesten teker teker tokat yedim doğrusu. İşte biri diyor ki bu toplantıdan çık işte şu dizaynları düzelt. Biri diyor ki sen hiçbir şey anlamamışsın bu iş böyle olmaz. Herkesten böyle yorumlar alıyorum.
Çok sert.
Evet sonra şeyi hatırlıyorum yani artık TÜBİTAK'tan red almışım işte oradan her taraftan red almışım param da kalmamış. İşte böyle şey hatırlıyorum yani hani bu Türk Telekom'un şeyinden çıktıktan sonra sunumdan çıktıktan sonra gittim en yakındaki otobüs durağına oturdum ağlamaya başladım yani hani dedim yok yani olmuyor kendi kendime ben kendimce bir dünya yarattım yani çünkü şöyle öyle bir şey ki zaten etrafımda bunu yapan da yok kendimce bir anlam arayışı diye bir şey çıkarttım istifa ettim. Kendimce bir şeyler yaratıyorum yok kitap okudum işte şey yaptım kendimce bir dünya kurdum. Her şeyi de bıraktım. Bunun karşılığında da çile çekiyorum. Hani yani ne yapıyorum belli değil. Çok büyük bir yıkışa, düşüş noktasına geldim yine. Derken her şeyi tekrar bıraktım Çiğdem. İşte epi kapattım. Eve çıktım. İşte hiç dışarı çıkmıyorum. Evde her gün dizi seyrediyorum işte bilgisayardan. Odamdan bile çıkmıyordum doğrusu. Yani full bırakmıştım her şeyi. Tamamen bir burnout oldum doğru söylemek gerekirse. Ve işte biraz şeye geldim. Yok yani hani yanlış yapamadım. Yanlış bir noktaya gittim. Bir yerden sonra ayağa kalkmalıyım ama ne zaman kalkacağım belli değil. Noktasına geldim. bu ikinci düşüşüm diyebilirim. İlk düşüşüm o otobüste, serviste kaza olsun anında. Bu da ikinci düşüşümdü. Yani pardon, bunun işte çok düşüş oldu. Bunlar böyle artık en derinleri yani. Beni tamamen yıkanlar yani. Hani artık yerden kalkamadıklarım. Sonra böyle haftalar böyle geçti. Sonra o zamanki kız arkadaşım San Francisco'da bir master'a kabul aldı. İşte o beni aradı. Ben master'a gidiyorum San Francisco'da diye. Ben de peki süper dedim. İşte gel, sen de gel. İşte ben nasıl olsa ev tutacağım. Sen de kalırsın falan dedi. Ben de yok yani. Ben ne yapıyorum? Hiç yani gelemem. Ne param? Hiçbir param yok ya. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde. Yani banka hesabında 500 lira falan vardı. O da son kirama ancak yetecek yani. Ben gelemem. Bir şey yapamam diyordum yani. O da şöyle söyledi. Zaten sıfırdasın. Ya zaten sıfır noktasındasın. Senin şu an ha evde oturmuşsun, ha San Francisco'da benim kirayı ödediğim evimde oturmuşsun. Ne farkı? Hiçbir fark yok. Hani gel bari orada otur. Gel bari orada otur dedi.
Güzel sonra bir sihirli biraz... bir dokunuş olmuş. Yani evet. O noktada bir sihirli bir dokunuş olmuş.
Aynen. Oradan işte biraz daha şey oldum. Peki dedim, ne zaman gidiyoruz? 4 ay sonra. Tekrar biraz freelance iş aldım. 4 aylık para kazandım işte gidebilmek için. Uçak biletimi falan aldım. Gittim onunla. Sonra orada tabii tekrardan hazır oraya gelmişken... biliyorsun vizede 6 aylık oluyor girince.
Evet.
Hani bir belli bir sürem var. Bir son bir kere daha deneme yapayım dedim. Tekrar işte baktım hiçbir şekilde kendi app'imin, ya kendi yaptığım yabancı app'inin dosyasını açamıyorum. Yani koduna dokunamıyorum. O derece bende bir travma yaratmış.
Hmm.
Hani düşününce midem bulanıyor, midem ağrıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ellerim terliyor. Böyle tamamen bir şok bende o. Ben hiçbir şekilde app'imle ne bir yatırımcıya gidebilirim ne bir şey yapabilirim. Böyle olunca dedim ki peki ben iş bulayım. Amerika'da zaten vize sorunu var. Böyle ilk başta basit işlere başvurdum. Stajyer işlere başvurdum. Belki onları alırım diye. Tüm başvurduğum stajyer işlerinin hepsinden red aldım. Tüm stajlardan red aldım. Stajlara giremiyorum. Sonra product manager gibi işlere başvurdum. Hepsinden red aldım. Danışmanlık başvurdum, red aldım. Bir tane en yüksek seviye işe başvurmuştum. O da Türkiye ülke müdürüydü. Ama yabancı dil app'inde. Hani yabancı dil üzerine ben de app yaptığım için belki şansım olur diye düşünüyorum ama... Hani ben stajlardan red almışım. Hiçbir şekilde ülke müdür pozisyonundan okey alabileceğimi tahmin bile edemiyorum. Ki doğrusu inanmıyorum da kendime yani. Benim ne bir yöneticilik tecrübem var o noktada. Ne bir pazarlama tecrübem var. Yani yok, bu tecrübem de yok. Sadece onlardan dönüş aldım doğruyu söylemek gerekirse. Onlar benimle görüşmek istedi. Onlarla görüştüm. Ama görüşür görüşmez zaten şeylerde çok olumsuzlardı. Türkiye'de darbe girişimi olmuştu. Hani biz yatırım yapmayacağız Türkiye'ye. İşe alım yapmayacağız. Hani çok net söylüyoruz. Ama seni sevdik. Hani tanışalım. İstiyorsan bizim elçimiz ol. Getirdiğin kullanıcı başına %10 gelir kazanabilirsin diye bir teklifle geldiler bana. Ben de peki dedim, deneyeyim. Hani nasıl olsa birazcık öğrenmiştim yabancı dil olayını. Yabancı dil pazarını. Sonra 2 hafta verdim kendime. Dedim ki bu işte Cambly ekibi. Cambly için 2 hafta elçi olacağım. Kullanıcı getirmeye çalışacağım. 2 hafta boyunca bayağı da uğraştım ya, hani var bir şansım. Tabii. Şansım yok, iş alınacağımı düşünmüyorum. Beni ikna ettiler ama hani kendimi göstermek için bir an bir denemeye çalıştım. İşte denedim ya, elimden geleni yaptım. Elimizden bir kullanıcı listesi vardı benim kendi app'imden. Onlara ulaştım. Cambly'yi işte satmaya çalıştım, sundum onlara. 2 hafta boyunca inanılmaz uğraştım. Kendi kredi kartımdan reklam verdim. Sadece şey olsun diye. Yani o derece, yani o kadar... Öyle bir maddi durumda kendi kredi kartımdan para verdim sadece görebilmek için, acaba oluyor mu? Hani belki onları etkilerim diye. 2 hafta boyunca uğraştım. 2 haftanın sonunda 5 kullanıcı. 5 kullanıcı geldi. Yani 5 kullanıcı ikisini de tanıyorum falan yani. Hani böyle bana sadece şey olsun, destek olsun diye geldiler. Sonra ben yine hüzün. Mesaj attım, dedim daha devam edemiyorum. Hani 5 kullanıcı getirdim, haberiniz olsun. Sonra bana döndüler işte, Türkiye marketini %15 büyüttün. Tebrikler diye. Hani ben de şok oldum. Demek ki onların demek ki 15 kullanıcısı, 20 kullanıcısı vardı herhalde ki 5 kullanıcı bu kadar önemli onlar için.
İnanılmaz yani.
Sonra işte onlarla işte beni çağırdılar ofise. Ofise gittim, tanıştım onlarla. App'imi gösterdim. Özellikle şey muhabbetinden sonra kendi kredi kartından epe reklam verdiğimi duyunca da bence bayağı mest oldular ve bu şekilde sonra bana Cambly'nin Türkiye Ülke Müdürlüğü teklifini yaptılar ve ben de bir şekilde bu anlam arayışının sonunda hani bu anlamlı bulduğum o yabancı dil teknolojisine çalışma şansı elde etmiş oldum. İnanılmaz bir şekilde.
İnanılmaz bir hikaye ya. Ve Cambly'nin hani Türkiye'deki bilinirliği çok yüksek zaten. Bu senin çok büyük bir başarın ayrıca da. Ve hani bu hikayenin böyle bir döngüsü olması da çok gerçekten
Çok ilginç değil mi? Bence kendin başarılı olmasının sebebi de zaten böyle bir hikayenin olması olabilir. Yani hani evet, Cambly ve yabancı dil benim için hiçbir zaman şey değildi. Hani herhangi bir iş değildi. Zaten bu istediğim, evet, hayalimdeki ve benim için anlamlı olan bir işti. Sonra evet, da cidden buna çok çok sarıldım. Yani bu da hikayenin başka bölümü. Bundan sonrası kitapta yok doğrusu ama hani benim de çok sarılmama sebebi. O zaman her zaman bunu düşünüyorum. Yani eğer ki senin için anlamlı, sevdiğin bir işi bulabilirsen cidden başarılı olmak çok daha kolay senin için anlamsız bulduğun bir işe göre. Çünkü ya o iş için zaten gece uyurken onu düşünüyorsun, sabah kalktığında onu düşünüyorsun, hafta sonu arkadaşlarınla konuşurken onu düşünüyorsun.
Kesinlikle sürekli bir ilham arıyorsun, sürekli bir yaratıcısın bu konuda. Zaten Cambly'de başladıktan sonra senin gittiğin yolculuk zaten hani doğru bir karar verdiğin ve doğru adımlar attığını da gösteriyor. Hani Türkiye ile başladın. Aslında Avrupa pazarlarından sorumlu hale geldin sonra. Dolayısıyla hani doğru seçim, kendini bilmek belki, kendini duymak. Hani felsefe kitapları da okuduğunu söyledin. Hani Sokrates'in de o kendini bilmekle ilgili mutlaka denk gelmişsindir diye düşünüyorum. Evet. O kitap okuma ve anlam arayışı döneminde. Kendini bilmek ve kendini bildiğin bir yol çizmek ya çok çok önemli. Böyle hani çok soyut ve böyle boş bir konuşma gibi gelebiliyor, jenerik bir konuşma gibi gelebiliyor ama değil. Ve bu kadar senin ısrarın da, yani vazgeçmeyip o dil konusunda belki ısrarın, ya başvurulardan red almana rağmen hala devam etmen, ya sonuç itibariyle bunlar da seni bir şekilde istediğin yere getiriyor. Tabii ya bunu aslında bilimde de açıklıyorlar.
Hı hı.
Mesela istediğin bir şeye elde etme %10'u şans ve olasılık. Ama o şans ve olasılığı hayatına çekmenin yolu da senin gibi vazgeçmemek. Yani olasılıkları yaratmış oluyorsun çünkü. Sen oraya başlasaydın o olasılık olmayacaktı gibi.
Aynen. %10 olasılığın varsa 10 kere deniyorsun ki bir tanesi tutsun diye.
Aynen. Yani o açıdan hani Cambly'nin Türkiye'deki başarısında çok büyük bir katkın var. Ve hani bu kitabı yazman, hani 5 parasız Silikon Vadisi kitabını yazman ve paylaşman, her şeyi samimiyetle. Bunlar... Yani herkes bu kadar samimi birbirine anlatmıyor başarısızlıklarını ya da yaşadıklarını. O sunumdan sonra seni sertçe eleştiren yatırımcı sunumundan sonra yani gidip ağlaman ve bu ağlamanı anlatman bile bence çok değerli yani herkes için. Çünkü herkes çok güçlü olmak zorunda hissediyor kendisini.
Evet, çok haklısın. Çok
o haklısın. Konuda var mı söylemek istediğim şey? Ben buna
tabii
çok katılıyorum ve birbirimizle bunları paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir hayal kırıklığı yaşadıysam tabii ki ağlayacağım, tabii ki depresyona gireceğim, tabii ki kendimi odaya kapatacağım, bir insanım. Ama bunu böyle paylaşmaktan, dışarıya açmaktan çok korkuyoruz. Bunun da kırılması için neler söyleyebilirsin?
Yani çok çok doğru söylüyorsun. Yani 5 parası Silikon Vadisi'ni ben yazarken hep şöyle düşündüm. Bu kitap bir başarı öyküsü değil. Bu kitap bir başarısızlıklar öyküsü. Yani kitabın içinde bir tane başarı öyküsü var. O da kendimdeki iş teklifini almam. Onun dışında 99 tane başarısızlık öyküsü var. Yani hani tamamen yaşadığım sıkıntıları evet anlatıyor. Nereden nasıl red aldım, nereden nasıl red aldım. Benim bunu anlatmamın sebebi biraz şöyle. Ben insanla konuştukça zaten şey çok, sen de anladığın gibi işte herkesindeki bu mutsuzluğu ben de görmüştüm. Çok fazla insan mutsuz ve anlamsız hissediyor. Ve bunun dışında bir deneme yapıyorsun, çıkmak istiyorsun, bir iş başvurusunu yapıyorsun ve başarısız oluyorsun. Sonra geri dönüyorsun, olmuyor diyorsun. Ama ben kendi yolculuğumdan en azından anladım ki yani aslında pek çok şey olabilir. Mutlu ve istediğin yaşamı yaşayabilirsin ama bir kere değil, iki kere değil, 10 kere, 100 kere deneme yapman gerekiyor. Yani çok fazla kere başarısızlıkla karşılaşman gerekiyor. Başarısızlığı sürecin parçası olarak görmen gerekiyor. Yani ancak böyle görebilirsen bunun içinden çıkabilirsin. Burada biraz şey hissettim. Senin de dediğin gibi benim etrafımda hiç böyle bir örnek yoktu. Yani bir tane kitap yok Türkiye'de. Benim okuyup, aa demek ki ben 100 kere başarısız olmalıyım ki 101.sine başarılı olacağım. Hani böyle bir benim yararlanabileceğim böyle bir kaynak yoktu. Senin dediğin gibi hani bu belki de kültürden geliyor bilmiyorum. Ama hani bu tarz bir birikimin olmaması biraz ve benim bunu yaşadığımdan sonra ben bunu yazmak istedim. Yani hani süreç böyle tamamen düşmelerle ve kalkmalarla dolu ve tünelin sonunda bir ışık var. Hani var, gördüm, geçtim ve o tünel çok uzun ama var yani, ışık var ve istediğin şeyi başarabilirsin. Ve bu kitabı yazdıktan sonra çok fazla böyle yorum aldım. Yani çok şaşırdım doğru söylemek seçiden. Çok fazla kişi bana bunu söyledi. Yani bu kadar denemem gerektiğini bilmiyordum. Bu kadar denediğine inanamıyorum. Yani bunun karşılığında bu olduğuna inanamıyorum. Hani ben de daha fazla deneyeceğim. Ya o kadar çok mesaj aldım ki ben de daha fazla deneyeceğim. Bu kadar denemem gerektiğini bilmiyordum. Sonra anladım ki yani demek ki cidden hani bir noktaya dokunuyor yani toplumumuzda. Cidden kesinlikle. Belki de bu kadar denememiz gerektiğini bilmiyoruz.
Evet, bilmiyoruz ve bilmeyen hani bir sürü insan var ama bu kadar deneyip de bir şeyleri de elde etmiş ve o ışığa doğru yönelmiş, o ışığın içinde olan hani biri olarak da bunu paylaşmak ve bunu anlatmak, bence işte bu da kendinden büyük olan anlam. Yani.
Aynen, doğru. Kendinden öte olan anlam. Çok haklısın.
Bu da o yani. O yüzden onun da mutluluğunu eğer yaşıyorsan, yaşıyorsun.
Çok yaşıyorum. Her sabah bir mesaj alıyorum Çiğdem. Her sabah bir mesaj alıyorum. Nasıl bir insan nasıl hayatını bir şekilde değiştirdiğiyle alakalı. Ve şey hissedebiliyorum yani. Çok çok ilginç. Çünkü bir insan kitabını okuyunca, yani sonuçta 300-400 sayfa bir kitap okuyor. Beni çok iyi tanıyor. Yani beni çok iyi biliyor. Ben evet. Onu tanımıyorum daha. Çünkü benim böyle bir şansım olmadı. Böyle evet. Hep böyle mesaj alıyorum. Böyle beni çok iyi tanıyan, hani benim hayatımı çok iyi bilen, beni çok seven insanlardan. Emre kitabını okudum. Hayatıma şöyle şöyle çok etkisi oldu. Teşekkür ederim. Gibi böyle mesajlar alıyorum. Hani bunun tabii inanılmaz bir mutluluk. Hani böyle bir yardımcı olabilmek. Bir de şeye de değinmek istiyorum. Tabii. Şeyle savaşıyorum aslında. Türkiye'de sanırsam zamanında şu Secret adlı kitabı sayesinde tamamen kararmış bir endüstri alan. Yani genelde insanlar kişisel gelişimse yani yalandır modunda. Hani aldığım mesajların hepsi böyle. Ben kişisel gelişimi normalde sevmem. Ben kişisel gelişimi normalde hayatta okumam ama. Yani bir de ayrı bir konu bu yani. Hani zaten kişisel gelişim kitapları okumuyoruz ve yazmıyoruz. Hani zaten böyle bir dünyamız da yok zaten. Bizim daha çok okuduğumuz romanlar daha kurgu romanları, edebi romanlar. O da ayrı bir konu bu arada.
Bu da işte şey, aslında sana Hakan Bey'in tavsiyesi yani felsefe kitaplarından geçiyor. Aslında felsefe kitapları da kişisel gelişim kitapları. Yani Nietzsche'nin, işte Sokrates'in yazdığı kitapları, o gözle de bakabilirsin. Yani adam kesinlikle. Kendi gözünden hayatı nasıl anlamlandırdığını ve senin nasıl daha hayatı daha iyi yaşayabileceğini anlatıyor. Ve çok doğru yani, kültürümüz yüzünden hani kişisel gelişim kitabı, yani daha çok roman okuyoruz, daha çok hani ve onların hani görsel olarak da işte televizyonlarda da bunlar izleniyor ülkede vesaire. O yüzden o kadar değerli ki yazdığın kitap ve kendinden o daha büyük anlamı da bulduğun için eminim birçok vardır bu arada. Yani hepimizin bence içinde birçok insan ve birçok yayabileceği, paylaşabileceği birçok değerli zenginlik var. Bunları paylaştığın için böyle açıkça çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Utandırıyorsun beni. Çok teşekkürler tüm bu güzel sözlerin için.
Bence çok hak ediyorsun. İyi ki yazdın bu kitabı ve istersen bu kitabı bir kişiye de hediye edebiliriz. Wikipedia şeyler dinleyicilerinden.
Süper olur. Bir kişiye de hediye edelim. Ne güzel.
Belki hala ulaşmadığın birileri vardır ve ben de buna aracılık etmekten dolayı çok mutlu olurum.
Anlaştık.
Ben de pay alayım o anlamda.
Anlaştık, tamam. Bir kişiye hediye edelim de güzel.
Aynen, süper. İyi ki geldin. Tekrar
çok, senden alacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir şey daha ekleyebilir miyim Çiğdem gitmeden? Öncelikle bu muhabbette bahsettiğimiz Hakan Bey'i ben kitap yayınlandığı gün vefat ettiği haberini aldım. Öncelikle şimdi konuştuğumuz için kendi adına ona ve ailesine başsağlığı diliyorum. Eğer ki olur da dinlerlerse. Evet. Benim için bana çok büyük bir yol gösterdi. Tüm her şeyi o başlattı yani. Çok çok üzüldüm onu duyunca. Bir bunu söylemek istiyorum. Onun dışında sen nasıl seçmek istersen ücretsiz de bunu kime yollayacağımızı sen karar verebilirsin seçme. Tamam. Nasıl seçeceksin. Tamam. Onun dışında kitaba ulaşmak isteyen olursa 5 parası Silikon Vadisi'ne tüm kitapçılardan ulaşabilirler. DNR ve hepsi bu arada kitap yürüdü hepsine ulaşabilirler. Ya da isterlerse benim kendi sitem silikonvadisinotları.com yani silikonvadisinotları.com tabii. İlk 4 bölümüne de ücretsiz ulaşabilirler. İsteyen inceleyebilir ve sadece eğer severse ve kendisine uygun olduğunu düşünürse edinebilir. Bunu da eklemek istedim.
Harikasın. Bir de Emre'nin LinkedIn sayfasını da takip etmenizi öneririm. Zaten bir bültenin de var. orada da aslında zaten ilham veren ve kendi hikayelerin gerçek hikayeler yani. Bunlar ve gerçek ve samimi yaşanan şeyleri paylaştı ve onlardan çıkardığı dersleri de aslında paylaştığı bir bülteni var. LinkedIn'de de takip edebilirsiniz. Wikipedia şeyleri de Instagram'da Wikipedia şeyleri adıyla takip edebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz Çiğdem Öztabak, Instagram, Twitter zaten beni bulursunuz. Önerileriniz, konuk önerileriniz, Wikipedia şeylerle ilgili yorumlarınız ve eleştirilerinizi her zaman bekliyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Emre tekrar çok teşekkürler.
Çok teşekkürler Çiğdem. Hoşça kal. Sağ ol.